Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Gerçek nedir? Gerçek olanı nasıl tanımlarsın? Dış dünyayı nasıl biliyoruz? Beş duyu organımız aracılığıyla algıladığımız ve bu organlar aracılığıyla beyne aktarılan elektriksel sinyallerden söz ediyoruz aslında. Bu yüzden dünya dediğimiz şey ya da gerçeklik dediğimiz şey aslında bu sinyallerin oluşturduğu zihnimizde oluşan bir görüntüden ibaret. Bu noktada temsil eden ve temsilin temsil ettiği şey arasında bir farklılık var, değil mi? Dünya ve benim zihnimde kurulan dünya imgesinden söz ediyorum. O yüzden şöyle de diyebiliriz. Dünya dediğim şey aslında benim ona dair kurmuş olduğum bir tasarım. Gerçekliğe dair her şeyi de algılamıyoruz zaten. Örneğin insan 20 ile 20 bin hertz arasındaki sesleri duyar. Oysa bir yarasa 2000 ile 110 bin hertz arası sesleri işitir. Bu durumda şöyle de diyebiliriz. Yarasanın beynindeki gerçeklik imgesi ile insanın beynindeki gerçeklik imgesi birbirinden tamamen farklı şeyler. Ve ikimiz de aynı gezegende yaşadığımız halde birbirinden farklı dünya tasarımlarına sahibiz. Bu açıdan yarasanın gerçekliği nasıl deneyimlediği hakkında doğrudan bir fikrimiz yok. Peki şöyle diyebilir miyiz? O halde biz gerçekliğin kendisiyle değil de bir nevi kullanıcı arayüzü ile ilişkideyiz. Daha anlaşılır olması için bunu bir örnekle açalım. Blog yazanlar bilir. WordPress dediğimiz bir uygulama var ve WordPress aslında bir arayüz. Onun arkasındaki kodlar sistemi muhtemelen hiçbirimizin ilk görüşte anlayamayacağı bir baş ağrısı kaynağı olurdu. Yani biz WordPress kullanırken doğrudan o kodları, sistemin kendisini görmeyiz. Orada bizim için tasarlanan, basitleştirilmiş bir arayüz vardı. Şimdi bu noktada insan beynine bakarsak, insan beyninde de ortaya çıkan görüntü düzenlenmiş, basitleştirilmiş bir arayüz olabilir mi? Bunu iddia eden bilim insanları var. Ünlü isimlerden bir tanesi The Case of Against Reality kitabının da yazarı Donald Hoffman. Hoffman diyor ki, evrimsel süreç boyunca doğadaki her canlı en temelde hayatta kalmak üzere ihtiyacı olan becerileri geliştirdi. Hayatta kalmak için ne kadarına ihtiyacımız varsa o kadar veri alıyoruz. Bu durumda algılarım ya da insan olmaklığım benim gerçeklik dediğim şeyi eğip büküyor. Hoffman'ın dikkat çekici iddiası ise şu, eğer ki biz gerçekliğin tamamını kavruyor olsaydık, tamamını algılıyor olabilseydik, aslında bu hayatta kalmamızın aksine yok olmamıza yol açardı. Hani İngilizce'de şey deriz ya, keep it simple diye. Doğal seleksiyon, karmaşıklığa lüzum yok dostum. Gerçekliği bilip de ne yapacaksın? Al işte bu basitleştirilmiş arayüz aracılığıyla onu deneyimle demiş olabilir. Bununla ilişkili olan diğer bir tartışma ise zihnin boş bir levha olduğu meselesi. Filozof John Locke şunu sordu. Zihnimde algılarımdan gelmeyen herhangi bir ide, yani zihinsel imge var mı? Eğer ki algılarımdan kaynaklanmıyorsa tek yol doğuştan bende zaten bazı ideler olması. Bu durumda soruyu şöyle de formülize edebiliriz. Doğuştan fikirlerim var mı, yok mu? Locke'un iddiası doğuştan idelerimizin var olmadığı yönünde. Çünkü zihinsel içeriğe baktığımızda en temelde algılarımıza dayandığını görüyoruz. Aksi takdirde doğuştan görme engelli birinin kırmızı idesine sahip olmasını beklerdik. Ya da yeni doğan bir bebeğin dünyadaki şeyler hakkında fikir sahibi olmasını beklerdik. Ama Locke'a göre pek de öyle gözükmüyor. O halde eğer her şey beş duyu organım aracılığıyla geliyorsa, yani zihnin yegane beslendiği yer onlarsa, ve bende gerçekliğe dair insanca bir kurgu yaratıyorsa ve bu kurgu da algılayandan algılayana değişiyorsa, gerçeklik dediğimiz şey esasen zihinsel bir temsilden ibarettir. Henüz girişte bahsetmiş olduğum bu bilgiler bize Matrix'teki şu meşhur kaşık bükme sahnesini de anlamak konusunda bir ipucu sunar. Do not try and bend the spoon. That's impossible.
Instead, only try to realize the truth.
What truth?
There is no spoon.
Hatırlayın sahneyi. Kahin'in evindeki çocuk Neo'ya "There is no spoon." Orada kaşık yok demişti. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Ya da mantıksal bir açıdan felsefi bir arka plan tesis edersek orada gerçekten bir kaşığın olmaması mümkün mü? Girişte şunu anlatmaya çalıştım. Benim zihnimdeki kaşık imgesi dışında bu kaşık imgesinin oluşmasına yol açan bir kaşık gerçekliği var mı? Yoksa kaşık imgesinin oluşmasına yol açan şeyler kaşık imgesinden farklı bazı duyumsamalar ve onlar birbirleriyle örtüşmüyorlar mı? Muhtemelen birbirleriyle örtüşmüyorlar. Peki bu durumda ben zihnimin dışındaki fizik dünyanın gerçekliğinden nasıl emin olabilirim? İşte büyük bir sorun bizi bekliyor. Zihnimin dışındaki dünyanın gerçekliği ya da varlığı meselesinden bahsetmeye başladığımızda anmamız gereken bir filozof var. Bu bölümde ona odaklanacağız. George Berkeley. Berkeley'nin argümanlarından yola çıkarak orada aslında bir kaşık olmayabileceğini temellendirmeye çalışacağım. Yani sağduyunuza ve deneyimlerinize aksi bir şey iddia edeceğim. Berkeley'e göre algı olmaksızın dünya ile temasa geçmek, algıların ötesine geçmek, dünyayı düşünmek imkansız. Hatırlayın girişte ne demiştik? Hayatta kalma mücadelemizde işimize yarayan temsiller aslında bunlar demiştik. Peki bu zihinsel temsillerin arkasında ne var? Hani zihnimdeki kaşık imgesini oluşturan şey ne? Orada gerçekten bir kaşık var mı? Aslına bakarsanız hiçbir fikrimiz yok ve olamaz da. Çünkü Berkeley'e göre ben sadece algıladığımı bilebilirim. Onun felsefesinin asıl iddiası tüm gerçekliğin algılarla kurulmuş olduğu değil sadece. Çünkü onu John Locke da söylemişti. Burada yenilikçi bir fikir yok. Berkeley'nin asıl katkısı ise şu, algıların ötesinde fiziksel gerçekliğin ya da maddenin olmadığı. Nasıl yani? Adım adım ilerleyelim. Hiç panik yapmayın, temellendirmeye çalışacağım. Bir kaşık nedir? Kaşık gridir, parlaktır, ince bir yapısı vardır, katıdır, hafiftir, metal gibi kokar, bu her ne demekse. Yani bir kaşığı kaşık yapan, kaşık dediğimde onun benim duyu organlarımda bırakmış olduğu niteliklerden bahsetmeye başlıyorum değil mi? Bazı betimlemeler geliştiriyorum. Ancak dikkat ettiyseniz bütün bu betimlemeler özünde sadece benim kendi algılarımı, benim kendi düşüncelerimi dile getiriyor. Gri olmaklık, parlak olmaklık, katılık, hafiflik değil mi? Dokunma duyumdan bahsediyorum bu noktada. Ya da metal gibi kokmak dediğimde de koku duyumdan bahsediyorum. Kaşığın kendisinde ne olduğundan ziyade benim kaşık deneyimimden söz ediyorum. Ona dair algılarımı ve bu algıların bende yaratmış olduğu zihinsel idelerden söz ediyorum. Çünkü grilik görülmeyi, koku koklanmayı, doku dokunulmayı gerektiriyor. İşte bu yüzden John Locke bu gibi niteliklere ikincil nitelikler demişti ve bunlar özneye bağlı demişti. Berkeley ise bence John Locke'un felsefesini okurken şöyle söylüyor. Evet Locke, tebrikler, iyi ilerledin. Bana katkıların için teşekkürler, bravo. Fakat söyler misin bana? Bir kaşıktan onun kokusunu, rengini, dokusunu, tadını, ağırlık hissini kaldırırsak geriye ne kalır? Hiçbir şey. Bizim şöyle bir inancımız var. John Locke'un da inancı bu yöndeydi. Sanki ben bir kaşık söz konusu olduğunda onda algıladığım nitelikleri soyutlayabilirim ve o zaman da geride böyle maddi töz dediğimiz bir şey kalır. Kaşığın rengini attım, kokusunu attım, dokusunu attım, şeklini attım ve o noktada hala kaşığın kendisi dediğimiz tözel bir şey varmış gibi düşünüyoruz. Çünkü bu ifade aslında şöyle bir görüşe temelleniyor. Evet, ben, sen, bir yarasa, bir köpek aynı manzaraya ya da aynı kaşığa baktığımızda aynı şeyi görmüyor olabiliriz. Deneyimlerimiz de aynı olmayabilir. Bu yüzden zihnimdeki kaşık imgesi bir yarasadaki kaşık imgesinden farklı olabilir ama bu bizim algılarımızla ilgili bir durum. Sonuçta benim algılarımdan bağımsız olarak kaşık dediğimiz bu madde aslında tek bir şeydir ve onun tek bir gerçekliği vardır. Algılar arasında değişiklikler olması onun kendi gerçekliği olmadığı anlamına gelmez diyebilirsiniz. Berkeley ise şöyle düşünüyor. Benim algılarımın ötesinde algılarımdan bağımsız algılayamadığım madde veya töz dediğimiz bir şey olamaz. Yani algılanmadığı için varlığından söz edemem.
Çünkü zaten ben algılayamıyorum. Hiçbir zaman algılamadım. Hiçbir canlı da algılayamıyor. Bu yüzden algımdan kaynaklanan bir zihinsel içeriği de yok. Ama madde vardır dediğimizde Buckley'e göre saçmalıyoruz. Kaşık dediğin kaşığı kaşık yapan niteliklerden ibaret. Benim algımda, senin algında, onun yarasının algısında değişen nitelikler vardır ama onun bir kendi gerçekliği var dediğinizde daha önce hiç deneyimlemediğiniz bir şeyden söz etmeye çalışıyorsunuz. Yani saçmalıyorsunuz. Çünkü bütün bilgi algılara dayanıyorsa, hiçbir zaman algılayamadığım bir şeyin var olduğuna dair bir bilgi nasıl ortaya koyabilirim? Bu düpedüz çelişkili bir şey. Buckley'e göre buradaki sorun dil ve söyleme dair bir sorun. Bu yüzden sahte isimler eleştirisi olduğunu da söyleyebiliriz. Bizim algılarımızdan bağımsız maddi töz diye adlandırdığımız şeyin var olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok Buckley idealizmine göre. Bilebildiğimiz tek şey algılar iken maddenin varlığını kanıtlayamazsın diyor. O yüzden de madde ya da genel olarak fizik dünyanın gerçekliği en temelde algılarımıza temellenen düşüncelerin toplamından ibarettir. Buckley şöyle söylüyor hatta. Madde ne olduğu bilinmeyen bir şeydir. Bütün duyulur niteliklerden tamamen soyulup sıyrılmıştır ve ne duyu ile algılanır ne de zihinde kavranır. Ufak bir ara verelim. Sonrasında bölüme kaldığımız yerden devam ederiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Peki bize neden öznel niteliklerin ötesinde taşıyıcı bir madde varmış gibi geliyor? Bu hakikaten binlerce senelik bir bakış açısı. Burada Buckley, çoğunluğun bilgisinin ya da doğru düşünmesinin bir şeyin öyle olduğu anlamına gelmeyeceğini vurgular. Yani bendeki kaşık idesi dışında, bendeki kaşık algısı dışında bir kaşık olduğunu düşünmeniz konusunda sağduyunuz binlerce senedir sizi kandırıyor olabilir ama bu onun doğru olduğu anlamına gelmez. Çünkü bütün insanlar aynı hatada ısrar etse bile bu onu daha gerçek yapmaz. Çünkü bakıldığında Buckley'e göre aslında madde dediğimiz şeye gerek yoktur. Bu şok edici bir argüman. Beni her defasında şaşırtır. Neden maddeye gerek olmadığını açalım. 17. yüzyıldaki materyalistler şöyle düşünüyorlar. Tanrı fiziksel nesneler yaratır ve bu nesneler de duyularımız üzerinde etki yapar. Ve böylece zihnimizde düşünceler oluşur. Ama aslında bu görüş maddeyi gereksiz kıldı. Çünkü Tanrı izlenimleri doğrudan zihnime de işleyebilirdi. Daha düz ve basit olurdu. Aradan maddeyi çıkartabiliriz ve sistemde hiçbir şey bozulmaz. Buckley'nin o yüzden şöyle dediğini hayal edebiliyorum. Dinsiz korkak herifler. Madem günün sonunda zihnimdeki tasarımları dışsal dünya ile uygunluğunu Tanrı sağlıyor, o zaman fiziğe ne gerek var? Çıkar onu aradan. Eminim bunu bağırarak söylemiştir. Buradaki vurgu Tanrı varsa bu zihinsel içeriğin bende olması için maddeye ihtiyaç olmadığı. Buna felsefi terminolojide immateryalist idealizm denir. Yani maddesiz idealizm. Buradan çok acayip bir sonuç daha çıkıyor. Çünkü bu durumda bir şeyin var olması sadece bir zihin tarafından algılandığı anlamına gelir. Buckley'nin felsefesini tek bir cümlede özetlersek esse est percipi, var olmak, algılanmış olmaktır. Duyulara verilen çeşitli duyumların ya da ideaların oluşturdukları nesneler nasıl olursa olsun kendilerini algılayan bir zihin olmaksızın var olmaları imkansızdır. Orada bir kaşık vardır dediğimizde kaşığın var olmasının sebebi aslında bir kaşık algısına sahip olan yani kaşığı algılamakta olan bir zihnin varlığı. Zihin yoksa kaşık da yoktur. Neden? Çünkü demiştik ya nesne dediğimiz şey bir fikirdir. Bu durumda zihin olmaksızın nesnenin gerçek varlığından da söz edilemez. Zihinsel içeriğin ya da bilincin maddeye üstün olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. O halde algı her zaman onu algılayan bir özneyi varsayar. Bu durumda ortada eğer bir töz gerçek varsa Bu sadece zihin olabilir. Algılardan beslenen zihin gerçekliği yaratmaktadır. Gerçek olduğundan emin olabileceğimiz tek şey de bu zihnin varlığıdır. Fakat bu noktada önemli bir uyarı yapma ihtiyacı hissediyorum. Madem ki bu bölümde Barclay'den bahsediyoruz, onun hakkında genellikle karıştırılan bir yer var. Barclay'nin derdi ontoloji, yani varlık değil aslında. Hiçbir şey gerçek değil, hepsi halüsinasyondu demiyor. Çünkü bir materyalist Barclay'e şöyle diyebilir: madem fiziksel gerçeklik yok, elini bir çekiçle vurduğumda neden acı çekiyorsun? Sonuçta orada çekiç de yok diyebiliriz, değil mi? Barclay ise bu soruya şöyle yanıt verirdi: çünkü o an bende acı idesi, acı düşüncesi vardır. Bu açıdan Barclay hissettiğinden, tat aldığından, duyduğundan şüphelenmiyor. Bunların, duyumlarımızın zihnimizdeki temsilleri elbette var. Gerçek fikirlerim var yani. Orada benim canımı acıtan çekicin maddi bir gerçekliği olmasa da çekiç vurduğunda ortaya çıkacak acının idesi var. Barclay'nin ana vurgusu, algıladığımın dışında varlığın varlığı değil, algılarımın dışında hiçbir şeyi bilemeyeceğim. Burada bilgi ilkece imkansız olduğu için gerçekliğe dair söylediğimiz her şey bir sanıdan öteye gidemiyor. Orada kaşık var mı? Bilmiyorum. Ben sadece benim zihnimdeki kaşık idesini ya da kaşığa dair algımı bilebilirim. O yüzden madde vardır demenin kendisi de hakikate dayanmayan bir söylem. Yani Barclay felsefesinin özünde varlığa ilişkin ontolojik bir araştırma yapmaktan ziyade bilgi yöntemine dair epistemolojik bir araştırma olduğunu söylemek lazım. Neyi bilebilirim ve bildiğim şeyi nasıl biliyorum diye soruyor. Yine materyalist bir karşı çıkalım. Madem her şeyi zihnim yaratıyor, emin olabileceğim tek şey zihinsel içeriğim ve şeyler ben algıladığım sürece var. Peki ben uyurken ya da ben baygınken dünya yok mu oluyor? Barclay ise şöyle söylerdi bu soruya muhtemelen: ben algılamasam da birileri algılamaya devam eder. Her an bir zihin bir şeyleri algılıyor. Çünkü olabilecek tüm zihinleri dikkate alır, değil mi? Peki yine abartalım, materyalist karşı çıkış olsun tekrar. Tüm dünyadaki 8 milyar insan aynı anda bayılmış. Kimse dünyayı algılamıyor. O zaman ne olacak? Dünya ortadan mı kalkar? Barclay'nin buna da bir yanıtı var. Şöyle derdi: o zaman da Tanrı var. Dış dünyadaki nesnelerin Tanrı'nın zihninde bulunduğunu, onların insanlar tarafından algılanmadıkları zaman bile Tanrı tarafından algılandıklarını iddia eder Barclay. Tanrı'nın ezeli, ebedi, mutlak zihni, diğer tüm zihinlerin ve varlığın sürekliliğinin garantisini sağlar. Sonuç olarak Barclay idealizmi, bir Tanrı'ya inanmamız gerektiği gerçeğiyle bizi baş başa bırakır. Zaten amaç da bu. Bu yüzden Randall Collins, Barclay din adına bilime karşı savaşa geçmiştir der. İnsan Bilgisinin İlkeleri adlı kitabında septisizm, ateizm ve din dışılığın zeminlerini incelediğini iddia eder. Çünkü bunu belki başlangıçta söyleseydim buraya varacağımı düşünebilirdiniz ama spoiler vermek istemedim. Barclay kilisede bir dizi görev üstlenen bir psikopos aslında. Yani bir din adamı. O yüzden hayatının büyük planı da Bermuda'da misyoner bir kolej kurmak ve Amerikalılara İncil'in mesajını öğretmekti. Bu yüzden o maddenin kendisinde ne olduğunu bilmenin imkansızlığına dikkat çekerek şüpheci oldu. Sadece bilebileceğim şeyin benim algılarım ve zihinsel içeriğim olduğunu söyledi ama sonrasında bunun dahi mümkün olması için bir tanrının var olması gerektiği sonucuyla bizi baş başa bıraktı. Hani en başında demiştim ya, bu kaşık var mı, yok mu bunu bilemem. Ben sadece bendeki kaşık algısını ve zihnimde oluşan kaşık idesini bilebilirim ama bunu mümkün yapan bir yaratıcıya ihtiyacımız var. O da Tanrı, Barclay'e göre tabii. Bugün sağduyumuz maddenin gerçekliğinden şüphe duymasa da bu konu bize gerçekten çok büyük sorular bırakır. Barclay felsefesi öyle bir gedik açmış oluyor ki sonunda vardığı yeri çok saçma da bulabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama en üst bölümün başında söylediğim şeyler aslında düşünmeye değer sorular. Şu an benim bu bölümü kaydederken önümdeki mikrofon ya da masa ya da bilgisayar, kafamdaki kulaklık, ben bunların doğrudan bir gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Ama onların gerçek olduğuna dair bilgimin kaynağı nedir? Bu bilgi nereden gelir bana? Algılarımdan. Ama algılarım da aslında gerçekliği çarpıtıyorsa, Donald Hoffman'ın dediği gibi, sadece evrimsel süreçte ihtiyacım olan bilgiyi alıyorsam ve onun gerçekte nasıl bir varlığı olduğunu bilemiyorsam, gerçekliğe dair de aslında hiçbir fikrimiz yok demektir. Yani gerçekliğin kendisinde ne olduğundan ziyade ben sadece kafamda kurulan bir gerçeklik imgesiyle ilişki içerisindeyim. İşte Berkeley böylesi bir problemi henüz 17. yüzyıl gibi erken bir dönemde ilk kez ortaya koyan kişilerden bir tanesiydim. Ve akabinde de David Hume'a nedensellik konusunda, Immanuel Kant'a numen ve fenomen ayrımı konusunda ilham verdi. Her iki düşünür de kendini Berkeley'nin açmış olduğu bu tuzaktan kurtarmaya çalıştım. Belki gelecekte Hume'dan ve Kant'tan da söz ederiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere, meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var, kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.